Ayrım 46 sayfa 308. Dış ticaret. Doğu memleketleri Avrupa (parantez içinde kapitülasyonlar). Dipnot 4. Bakınız imtiyazat. EI2. Batı tarihçileri Levant ticaretini sadece Venedik ve Ceneviz açısından değerlendirmişlerdir. Zira onların temel kaynağı Levant ticaretini kontrolleri altında tutan bu iki İtalyan deniz devletinin arşivleridir. Bu belgeler birçok konuda çoğu zaman yanıltıcı ve noksandır. Çünkü Venedikliler ve Cenevizliler, Levant denilen Doğu Akdeniz ve Karadeniz bölgesindeki iç gelişmelerle doğrudan doğruya az ilgilenirler ve Osmanlı hükümdarlarının siyasetleri ve aldıkları önlemleri yalnız kendi ticari çıkarları bakımından değerlendirirler. Wilhelm Haidt gibi Levant ticaretinin büyük bir otoritesi bile, 15. yüzyılda Levant'ta yalnız genel bir ekonomik çöküş saptar ve bu felaketi Osmanlı egemenliğinin yayılışıyla açıklamaya çalışır. Fakat nasıl ki Orta Çağ Avrupa ekonomisinde bir tarihi dönem veya bölge için genel çöküş teorisi, yapılan yeni araştırmaların ışığı altında yeniden gözden geçirilip, genel bir çöküşten ziyade değişmenin sadece sınırlı bir bölgeyi veya bir ekonomik sektörü etkilediği, değişikliğin yalnızca alan değiştirdiği saptanmıştır. Levant bölgesi içinde Doğu kaynaklarına başvurduğumuz zaman, Haydn herkesce kabul edilen görüşlerinden çok değişik bir tablo karşımıza çıkar. Gerçekten Levant ticaret tarihi için İtalyan arşivleri karşısında zengin yerel kaynaklara sahip bulunuyoruz. Türkiye arşivleri, dünya ticareti ve ekonomisinin derin değişikliklere uğradığı 15. yüzyılda Levant ticaretinin genel koşulları ve gelişimi üzerine yeni ışıklar getirmektedir. Venedik, Ceneviz ve öbür Latinlerin Ege, Karadeniz ve Balkanlarda Bizans İmparatorluğu'na ait topraklarda kurdukları kolonileri üzerinde Osmanlılar, Bizans'ın eski egemenliğini kendi kontrolleri altında yeniden canlandırmak için etkin ve kararlı bir siyaset güttüler. Osmanlı döneminde İstanbul ve Galata, Kuzey Ege'deki adalar ile Midilli, Karadeniz'de Kefe ve öteki Ceneviz kolonileri, Venedik'e ait Agribos, parantez içinde Euboea adası, Venedik tarafından kuvvetle berkitilmiş Mora Yarımadası kaleleri Osmanlı egemenliği altına alındı ve kalan İtalyan kolonilerinin çoğu yıllık haraç ödemeye zorlandı. Fatih'in koloni devleti Venedik'e karşı Floransa tüccarını nasıl teşvik ettiğini ayrıntılarıyla bilmekteyiz. İlkin İstanbul Limanı'nda Venedik'in gümrük ödemeyerek sağladığı dış ticaretteki ayrıcalığına son verildi. Orada Osmanlı tebaası Yahudiler Venediklilerin yerini aldı. Galata'da yerli Cenevizliler ancak Osmanlı tebaası olarak bir noter kontrolünde ticari etkinliklerini sürdürdüler. Cenova'dan gelen Ceneviz tüccarı yabancı sıfatıyla gümrüğe tabi oldu. Aslında Osmanlı Devleti, İtalyanların Levant'taki ticaretine son vermeyi hedeflemiyordu. İtalyanların koloni politikasına, siyasi kontrolüne ve ayrıcalıklarına son vermeyi amaçlıyordu. Osmanlı sultanları, ahdname, parantez içinde kapitülasyon garantileri bağışlayarak, onların serbestçe ticaret yapmalarını teşvik ediyordu. Osmanlılar, batı mallarına, özellikle yünlü kumaşlar, madeni eşya ve bazı lüks maddelerine daima gereksinim duyuyorlardı. Öbür yandan hazinenin o kadar muhtaç olduğu nakit altın ve gümüş, batı ile ticaretten gümrük geliri olarak sağlanıyordu. İstanbul gümrüğünün hızlı gelişimini ve imkanlarını, gümrük mültezimlerinin kısa zamanda büyük artırmalar yapmalarından anlıyoruz. 14. ve 15. yüzyıllarda Osmanlı ekonomisinin, dolayısıyla Osmanlı devlet gücünün merkezi ve dayanağı Bursa olmuştur. Dipnot 5 Hainalcık Bursa and the Commerce of the Levant CSHO 3 sayfa 131-147. Osmanlı Devleti'nin 1326-1402 döneminde payitahtı Darussaltanatı olan Bursa, Karaman, Suriye ve Mısır ticaretiyle ve aynı yolla Hindistan'a bağlanıyor. Öbür yandan Kastamonu ve Amasya Tokat Erzincan yoluyla İran ve Orta Asya ticaretinin terminali durumunda bulunuyordu. 1450-1500 yıllarında Levant'ta Osmanlı kontrolünün yerleşmesi yerli tüccar için büyük değişiklikler getirmiştir. Birçok alanda, özellikle deniz aşırı büyük ticarette yerli tüccar, Türk, Yahudi, Rum ve Ermeniler, Venedikli ve Cenevizlilerin yerini aldılar. Onlar şimdi zımmi statüsü altında harbi İtalyanlardan daha az gümrük ödemekteydiler. İncelemeyi Bursa Kadı sicillerine göre 1479-1500 yılları arasında Bursa'ya gelmiş olan Arap tüccarı ve getirdikleri mallar ve değerleri üzerinde düzenlediğimiz aşağıdaki liste ile başlayalım. Bursa'ya Arap memleketlerinden gelen tüccar 1479-1500. Sütun başlıkları şöyle: adı ve geldiği yer, getirdiği mallar, toplam değeri parantez içinde akçe, Bursa'da satın alan kişi ve geldiği yer, Bursa'da satan kişi, tarih. Hoca Surur Halep, biber Yemen bezi, 33.242 akçe, Davut Edirne, 1479. Hoca Zeynettin, biber ve karanfil, 1070 akçe, Yakup Bursa Yahudi, 1480. Abdülvahap, biber, karanfil ve çivit, 3900 akçe, İsmailoğlu Recep, Halep, 1480. Muhammed Şam, Ham İpek, 2100 akçe, Bursa'da satan kişi Elhac Kemal, 1479. Fadiloğlu Hoca Ali, lök boyası ve başka mallar Yemen'den, 16700 akçe, İstanbul, Balat'tan Yahudi Yakup, 1479. Şeyh Abdullahoğlu Ömer, parantez içinde alan, Başak Kürkü, Kemha, 12400 akçe, Hayrettin ve Şamseddin, 1480. Halep'te yerleşmiş Bursalı Ali, parantez içinde alan, Kemha, 1000 akçe, Bursa'da satan kişi Hacı Muhammed, 1480. Pera'da yerleşmiş Şamlı Ali, parantez içinde alan, Safran, 2500 akçe, Bursa'da alan kişi Dokumacı Hacı Halil, 1480. Hoca Muhammed Hama, parantez içinde alan, Ankara Sofu, Atlas, 250 eşrefiye altın, Bursa'da satan kişi, Bursa'da ipek dokumacısı Hacı Abdi, 1480. Hacı Hasan, yünlü kumaş, pamuk, 3200 akçe, Abdullah, Musul, 1480. Hoca Hüseyin, Samurkürk, Sable, değeri bilinmiyor. Bursa'da satan kişi Hoca Muhyiddin, 1481. Hoca Muslihiddin, biber, 17.925 akça, İstanbul'dan Yahudi Musa, 1480. Hoca Şahabettin, Alaca Kumaşı, 2500 akça, Bursa'da Acem Muhammed, 1481. Keremoğlu Hoca İbrahim, biber, 527 eşrefli altın, Yahudi Davud, 1484. Hoca Hüseyin Şam, parantez içinde alan, Samurkürk, değeri bilinmiyor. Bursa'da satan kişi Hoca Muhyiddin, 1481. Yakup Halep, parantez içinde alan, Ham İpek, 3330 akçe, Bursa'da Kadife Dokumacısı İlyas, 1481. Endülüslü Hüseyin, Sof, 350 akçe, Mehmet, 1501. Zeynettin Halep, yünlü kumaş, 1600 akça, Bursa'da satan kişi Hoca Muslihittin, 1500. Elhaç Yusuf, çivit, lök boya, 9500 akçe, Seferihisar'dan Attar Mustafa, 1501. Hacı Abu Bekr Halep, biber, 50 kantar, zencefil, 15 kantar ve başka baharat. 200 bin akça, soru işareti, 1500 dolayları. Cafer Halep, biber, 22 bin akçe, Ahmet Halep, 1500. Hoca Sandemur, malın cinsi belli değil, 25 bin akçe, Bursa'da satan kişi Karagöz Bursa, 1500. Alıp sattığı malların çeşitliliği bakımından bu dönemde Bursa'da bulunan büyük Arap tüccarı arasında Şamlı Abdurrahimoğlu Sadrettin bizim için ilginç bir örnektir. Sütun başlığı, mallar, fiyat akçe olarak, kime sattığı, kimden satın aldığı, tarih. Biber, Gumbenzoin ve başka, 15 bin akçe, Abdullahoğlu Hamza, alınan yer belli değil, 1479 Mayıs. Ham İpek, 1000 akçe, satın aldığı yer Mustafa, 1479 Mayıs. Bursa Kemhası, Müzehep Munakkaş Kadifesi, 3005 akçe, satın aldığı kişi Anadolu Beylerbeyi Mehmet, 1479 Ağustos. Yünlü kumaş ve sof, 30 bin akçe, satın aldığı Anadolu Beylerbeyi Mehmet, 1479 Ağustos. Bursa Kemhası, 4000 akçe, sattığı Şam'dan Ömer, 1479 Eylül. Çivit, biber, karanfil ve başka baharat, 12.900 akçe, sattığı Halep'ten Hoca Muhammed, 1479 Eylül. Biber, karanfil, çivit, gumbenzoen ve diğerleri, 52.040 akçe, İstanbul'dan Yahudi İlyasoğlu Davud, satılan kişi, 1479 Eylül. Lök boyası, 4500 akçe, satılan kişi, ipek dokumacısı Abdullahoğlu Yusuf, 1480 Nisan. Ham İpek, 960 akçe, satılan kişi Mehmet, 1480 Mart. Sakız mastığı 133 kantar 13.600 akçe. Satın alınan kişi Hüsamettin Çelebi 1480. Frenk yünlü kumaşı değeri kime sattığı ve kimden aldığı belli değil 1480 Ekim. Bu dönemde Bursa'da geniş bir etkinlik gösteren Şamlı Arap taciri Hoca Sadrettin, bir yandan ithal ettiği baharat ve boya gibi Hint eşyası, öbür yandan Bursa pazarında bulduğu Bursa ipekli kumaşları, Avrupa yünlü kumaşı ve Ankara sofu gibi değerli malların ticaretini yapmaktadır. Ayrıca belirtelim ki sakız mastiği, parantez içinde sakızı için, Bursa bu tarihlerde önemli bir pazardır ve Şamlı tacir Bursa'da 133 kantar, parantez içinde 2429 kilo gibi büyük bir alış yapmıştır. Bursa ve İstanbul tüccarına Bursa'da önemli ağırlıkta çeşitli baharat, bu arada başlıca biber ve çivit boyası satmaktadır. Onun çeşitli menşelerden mallar üzerinde ticareti göz önüne alınırsa, Bursa'da yerleşmiş olduğu, ithalat ve ihracatta bulunduğu düşünülebilir. Onun müşterileri arasında Şamlı hemşehrisi Ömer gibi kendisinden Bursa ipeklileri satın alan Arap tüccarına rastlıyoruz. Sadrettin Bursa'da İtalyan tüccarıyla da iş yapmaktadır. Bir kadı siciline göre Bursa'da 1479 Şubat'ında ölmüş olan Floransalı tacir Piero oğlu Alessio'dan 86 bin akça, parantez içinde 2150 altın düka gibi büyük bir alacağı vardı. Bursa'da iş yapan Arap tüccarının büyük bir bölümü Şam ve Halep'tendir. 28 Arap tüccarından 10'u Halep'ten, 6'sı Şam'dan, biri Hama'dan, biri Dimyat'tan ve biri Endülüs'tendir. Tabloda adı geçen Bursalı Hoca Muslihittin, İstanbul'dan Musa adlı Yahudi'ye büyük miktarda biber satmıştır. Demek ki bu Osmanlı tüccarı, Bursa'da Arap tüccarından alarak veya bizzat Mekke, Şam veya Halep'ten ithal ederek baharat ticaretinde aktif bir rol oynamaktadır. Keza listemizde Bursa'da Hint malı baharat ve boya satın alan tüccarın çoğunluğunu İstanbul Yahudilerinin oluşturması bir rastlantı değildir. Yahudiler baharat, Avrupa yünlü kumaşları ve ham ipek ticaretinde yalnız İstanbul'da değil, gümrük defterlerini kanıtladığı gibi Akkerman, Kefe, Giurgiu ve Kilide de çoğunluktaydılar. Tablomuz Bursa Kadı sicillerinde bu yıllarda adı geçen Arap tacirlerin yalnız küçük bir bölümünü içermektedir. Biz listeye yalnızca en tipik gördüğümüz kişileri aldık. Bu örneklere göre onların başlıca ithalatı Hint baharatı, çivit ve lök boyası gibi, ipekli kumaşların boyanmasında kullanılan pahalı Hint boyaları, Yemen kumaşı ve alaca gibi dokumalardır. Bir Endülüslü tacirin satmış olduğu sof, Endülüs'ten ithal malı olmalı. Öte yandan biliyoruz ki Türkiye'den batıya büyük miktarlarda Ankara sofu ihraç edilmektedir. Türkiye ile Arap memleketleri arasında ham ipek ticareti sınırlı miktarda olmalıdır. Parantez içinde Lübnan, batıya önemli miktarda ham ipek ihraç etmekteydi. Bursa'ya İran'dan yüksek kaliteli İran ipeği büyük miktarda ithal olunmaktaydı. Batılı devletlere kapitülasyon bağışlanması başlıca bu ülkeleri Habsburglara karşı desteklemek düşüncesiyle verilmiştir. Bu devletler için gümrük oranı %3 olarak yerleşecektir. Uygun koşullarla Osmanlı-Levant pazarlarının açılması, Fransa ve İngiltere'de merkantilizm ve kapitalizmin gelişmesinde, başlangıçta öteki dünya pazarlarından daha önemli bir rol oynamış görünmektedir. Osmanlılar Hint Okyanusu'nda Portekizlilere karşı bilinçli bir uğraşıya girmişler, baharat ticaretini yeniden Kızıldeniz ve Basra Körfezi yollarına çekmeyi başarmışlardır. 1540'tan sonra Orta Doğu'ya gelen baharat miktarı 30 bin kantara yükselmiştir ki, Portekiz eliyle Avrupa'ya sevk edilen baharat da bu miktardaydı. Bu dönemde kuzeye Osmanlı baharat ihracatı Lisbon ve Amsterdam'da kaygı uyandırıyordu. Osmanlı Devleti 1560-1570 döneminde Portekizlilere karşı Hint Okyanusu'nda Gücerat ve Sumatra'da Aceh Sultanlığı ile ittifak yapmış ve baharat girişlerini üst düzeyde tutabilmiştir. İran ipek ticareti, Osmanlı Devleti'nin başlangıçtan beri başlıca servet kaynaklarından biri olma özelliğini sürdürdü. 1500 tarihlerinde Bursa'da 1000 kadar ipekli tezgahı çalışır durumdaydı. Şah 1. Abbas, İran ipeğinin Hint Okyanusu veya Moskova üzerinden batıya gitmesini sağlamak için büyük çaba göstermiş, Körfez'de Bandar Abbas Limanı'nı yaptırmış, Avrupa'ya elçiler göndermiş, 1622'de İngilizlerle işbirliği yapıp Hürmüz'ü Portekizlilerden almış ve nihayet Bağdat'ı ele geçirmiştir. Osmanlılar da İran'ın çok ihtiyacı olan altın, gümüş ve bakırın İran'a gitmesini yasaklayarak karşı önlem alıyorlar. Böylece iki ülke arasındaki uğraşı ekonomik bir boyut kazanıyordu. Abbas'ın ölümünden sonra İpek kervanları yeniden Halep, Bursa ve İzmir'e gelmeye başlamıştı. Osmanlı ekonomisi bakımından bu dönemde en önemli gelişme Batı merkantilist devletlerini Fransa (parantez içinde 1569), İngiltere (parantez içinde 1580) ve Hollanda'ya (parantez içinde 1612) kapitülasyonlarla imparatorluğun her tarafında serbest ticaret izninin bağışlanmasıdır. Merkantilist düşünceye yabancı kalan Osmanlı devlet adamları, ülkede mal bolluğu sağlamaya ve ticari vergilerden alınan devlet gelirlerinin azalmamasına dikkat ederlerdi. Şu bir gerçektir ki, kapitülasyonlar, gereksinim duyulan bazı önemli maddelerin, parantez içinde başlıca ince yünlü kumaş, kalay, çelik, barut ve kristal, saat gibi lüks eşya, sağlanması ve hazineye ait gümrük gelirinin artması göz önünde tutularak kaygısızca verilmiştir. Dışarıdan mal getirilmesine bir sınırlama konmadığı halde, iç pazarda kıtlık doğurması veya düşmanın işine yarar düşüncesiyle bir takım malların, parantez içinde pamuk, demir, kurşun, hububat, deri, bal mumu, ihracı zaman zaman yasak edilmiştir. Osmanlılar için batıdan özellikle gümüş ithali büyük önem taşırdı. Bu nedenle altın ve gümüş üzerinden gümrük alınmazdı. Fakat gümüş, Türkiye'den altına göre daha yüksek paritesi olan Hindistan ve İran'a kaçmaktaydı. Gümüş para darlığı, ekonomi ve devlet girişimlerini kısıtlayan önemli bir faktör olmuştur.